Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Efendim malumunuz birkaç programdır Osmanlı bürokratik ve askeri kurumları arasındaki ilişkileri konuşuyorduk ve geçtiğimiz bir iki programdır da Osmanlı tarihinde gerçekleşen askeri eylemler, askeri darbe girişimleri ve kalkışmaları konuşuyorduk. Önemli tarihi olaylara temas ettik. Fatih Sultan Mehmet Han döneminden başlamak üzere. Bu programımızda da buraya devam edeceğiz ama öncesinde kıymetli Okay Tiryakioğlu'na dinleyicilerimizden gelen bazı sorular var. Bunların önemlilerini seçip kendilerine sormak istiyorum. Özellikle bir soru var. O soruyu özellikle sormak istiyorum. Oradan o soruyu sorarak programımıza başlayacağız. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi biz Osmanlı askeri ve bürokratik kurumları arasındaki ilişkileri konuşuyorduk. Bu konuya açıkçası uzun uzadıya da temas ettik ama dinleyicilerimiz bu mevzunun biraz daha açılmasını istiyorlar abi. İsterseniz bu ilişkiyi kaynaklarıyla birlikte dinleyicilerimize aktaralım. Buyursunlar.
Eyvallah İbrahim'ciğim. Şimdi bu tabii sivil ve askeri idari teşkilatları Osmanlı'da çok kuvvetliydi. Tarihlerimizde Osmanlı Beyliği'nin kuruluş sürecinde hani 400 çadırlık bir aşiretin gelip batı ucunda yerleşmesi ve buradan neşvi neva olarak cihanşumul bir devlet kurmasından bahsedilir. Fakat bu 400 çadır meselesi Halil Nalcık Hoca'nın da dediği gibi aslında ifade etmek istediği maksat açısından doğru bir ifade olmuyor.
Evet.
400 çadır derken aslında çok büyük bir devlet geleneğinden geliyor. En başta Anadolu Selçuklu'nun bir beyliği olarak o tarafta yerleşiyorlar. Bir Anadolu Selçuklu geleneği var, gerisinde Büyük Selçuklu geleneği var. İkincisi, bu coğrafyada Bitinya başta olmak üzere burada büyürken aynı zamanda da Roma devlet teşkilatı ve hukuku üzerinde de çok büyük kazanımlar oluyor Osmanlı'nın. Yani kendinden önceki bütün medeniyetlere bir potada derc ediyor. Ortaya mükemmel bir örnek koyuyor. Tabii bunun biraz tafsilatını vermek lazım gelirse İbrahim'ciğim. Bu bizim doğrudan, hani ben tarihçi değilim biliyorsun, her zaman vurguluyorum. Bizim doğrudan bilgilerimizle bunu mükemmel bir şekilde vermemiz şifahi olarak da çok zor. Belirli kaynaklardan, kabul görmüş belirli kaynaklardan Ahmet Cevdet Paşa, Tevari Ali Osman, Neşri ve Mufassıl Osmanlı tarihi gibi bugün çok kıymetli geçmişten günümüze ulaşmış tarih kaynaklardan biraz bahsedelim istersen. Onlardan, metinlerinden yardım alarak ilerleyelim.
Lütfen.
Osmanlı Beyliği'nde, Neşri'den giriş yapalım. Osmanlı Beyliği'nde hükümeti, yani icra kuvvetini divan temsil ederdi. Vezir, daha sonraları vezir-i azam, beyler beyleri ve sonra vezirler, kazasker ve nişancıdan mürekkep olan divana, bizzat padişah ve onun bulunmadığı zaman vekalet yoluyla vezir-i azam riyaset ederdi. Divan herkese vasıtası olarak açıktı. Her isteyen buraya başvurarak şikayet veya dileğini bildirirdi. Gerek halkın bu nevi müracaatları ve gerekse devlet işleri için divan son mercidir. Her şey burada halledilir ve kat'i sonuca bağlanırdı. İlk zamanlarda Osmanlı divanı tabi bulunduğu Moğol İlhanlı devletinin divanını örnek tutarak vazife görmüştür. Bak bunu söylemeyi unuttuk biz tabii sohbetimizin başında. Aynı zamanda Moğol İlhanlı geleneğinin de devlet geleneğinde bir yansıması, mutlaka bir yansıması vardı. Nitekim İlhanlılarda hükümet reisi olup icabında hükümdar namına divana riyaset eden vezir, askeri sınıftan olmayıp katip sınıfından olduğu gibi Osmanlılarda da ilk devirlerde vezirler ulema sınıfındandı. Hükümet reisliği ile ordu kumandanlığı ayrıydı. Kazasker Çandarlı Halil Hayrettin'in 1385 yılında paşa unvanı ile vezir oluşu üzerine bu iki makam birleştirilmiş ve bundan sonra vezirler aynı zamanda ordu kumandanı olmuş, ilmiye sınıfından değil idari ve askeri sınıftan yetişerek bu makama gelmişlerdi. Bursa'nın fethi Osmanlı Beyliği'nde bir dönüm noktası teşkil eder. Bu zamandan itibaren aşiret usulleri yavaş yavaş tel konularak idari ve adli teşkilat vücuda getirilir. Muntazam bir devlete doğru gidilmeye başlanmıştır artık. Şimdilik bilindiğine göre Osmanlı Devleti'nde ilk vezir Hacı Kemalettin oğlu Alaaddin Paşa'dır. Kendisi ilmiye sınıfından yetişmiştir. Aynı zamanda tanınmış ve ileri ahi reislerindendir. Osmanlı tarihçileri bu zatla Şehzade Alaaddin'i daima birbirleriyle karıştırmışlardır. Ondan sonra ise bu makama sırayla Ahmet Paşa 1340, Hacı Paşa ve Sinanettin Yusuf Paşa geçmişlerdir. Çandarlı Halil Hayrettin Paşa ise bu zatı istihlaf etmiştir. Onun ölümüyle vezir olan bu ve bu makamda 11 yıl kalan 1387-1406 Çandarlıoğlu Ali Paşa zamanında Kara Timurtaş Paşa'ya da vezirlik verilince Çandarlıoğlu Ali Paşa Vezir-i Azam diye anılmış ve bu suretle bu unvanı ilk defa almış olan bu zat olmuştur. Bu Çandarlılıların da görüyorsun İbrahim'cim, evet, daha önce de bahsetmiştik. Evet. Kuruluştan itibaren çok görkemli bir şekilde Osmanlı idaresinde yerleri var.
Özellikle de Osmanlı askeri yapısını, yani Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasından işte ordunun teşekkülüne kadar Çandarlı ailesinin gerçekten çok ciddi etkileri var.
Evet. Çok muazzam. Yani hatta yani 2. Mehmet gibi, Fatih Sultan Mehmet Han gibi kısa sürece prestij kazanmış bir padişaha dahi nasıl dik durabildikleri de ortada, bu yüzden.
Tabii.
Divan her gün sabah namazından sonra toplanırdı. Evvela halkın dilek ve şikayetleri dinlenip neticeye bağlanırdı. Sonra devlet işleri görüşülür, kararlaştırılırdı. Bütün bunlar içinde idari ve örfi işleri vezir, şer'i ve hukuki işler kazasker, mali işler defterdar tarafından incelenir ve bunların mütalası üzerine divandan karar sadır olurdu. Nişancı divan kalemlerinin amiri olduğu gibi dirliklere ait kayıtları da tutar ve muhafaza ederdi. Kendisi örfi ve idari kanun ve tamirleri en iyi bilenlerden seçilir ve divanda bu husustaki mütalalarından istifade olunurdu. Üstelik divandan hükümdar namına sadır olan emirnamelerle yabancı devletlere işlerine yazılan namelerin üzerine padişahın tuğrasını çekmek de bunların vazifesiydi. Zaten İbrahim'cim, hani bundan sonraki bu isyanlar ve ordu devlet gerilimlerinde bu nişancıların çoğu zaman şeylerin, asilerin hedefinde olduğunu ve çok zaman Azam'dan önce nişancıların kellesini istediklerini göreceğiz.
Evet.
Çünkü padişah adına tüm bu emirlere, kanunlara, padişahın tuğrasını vurmak onların bir nevi sembolik bir isteği oluyordu bu noktada. Nişancılar bu hakikaten çok defa kellelerinden oldular.
Evet.
Divan kalemlerinin reisi olan ve bu yüzden Reisül Kütap diye anılan zat nişancının mahiyetiydi. İlk zamanlarda divan cumadan mada her gün padişahın bulunduğu yerde kurulurdu. İstanbul'un fethinden sonra cumartesi, pazar, pazartesi, salı günlerine insar edilmiştir. Divandan sadır olan emirler umumiyetle berat ve ferman diye anılmak üzere iki cinsti. Berat, bir vazife, bir memuriyet, bir salahiyet, bir hak ve imtiyaz bağışlardı. Ferman ise bir emir veya nehi, yani bir işin yapılmasını veya yapılmamasını bildirirdi. Divana icabında padişah namına riyaset eden vezir veya vezir-i azamlar, hükümdarın mutlak şekilde vekiliydiler. Padişahın elips şeklindeki altın bir mührü, bunun alameti olarak yanlarında bulunurdu. Vezir, devlet işlerinde bütün salahiyet ve mesuliyetlere sahip olduğu gibi bütün azil, tayin işleri de onun reyi ile olur. Bu devirlerde hükümdarlarca hiçbir taleplerinin reddedilmemesi adetti. Vezirlik müessesesinin ihdasından evvel bu vazife beylerbeyine aitti. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında beylerbeyi bir taneydi. Mesela Orhan Bey'in oğlu olan Süleyman Şah beylerbeyiydi. Vezirler hükümet reisi olunca beylerbeyi ordu kumandanı olarak kaldılar. Çandarlı Ali Hayrettin Paşa devrinden itibaren ordu kumandanlığı da vezirlere geçince beylerbeylerin nüfuzu bir miktar azaldı ve devlette ikinci dereceye düşmüş oldular. Rumeli fütuhatının ilerlemesi üzerine beylerbeylik, Rumeli ve Anadolu beylerbeyliği olarak ikiye ayrılmış ve ilk defa Lala Şahin Paşa Rumeli beylerbeyi olmuştur. 1360.
Hı hı.
Rumeli Beylerbeyi'nin merkezi Sofya ve Anadolu Beylerbeyi'ninki ise Kütahya'ydı. Kütahya Şehzade Sancağı olduğu zamanlar Beylerbeylik merkezi Ankara olurdu. Daha sonraki tarihlerde ise Beylerbeylerin sayısı artmış, buna karşılık salahiyetleri azalmıştır. Mamafi bunlar bulundukları eyaletin hem idari amiri hem de askeri kumandan olmakta devam ettiler. İki tuğları ve has denilen dirlikleri vardı. Amir oldukları bölgeye eyalet denirdi. Sefer zamanlarında eyaletleri dahilindeki bütün tımar sipahileri, yani topraklı süvariler, onların emrinde bulunurdu. Yalnız şehzadeler Anadolu'da sancak beyi olduklarından Rumeli Beylerbeyi'nin nüfuzları daha fazla ve devlet teşrifatındaki dereceleri daha üstündü. Beylerbeylik beylerinden sonra sancak beyleri gelirdi. Bunlar dahil bulundukları beylerbeyliklerde kendilerine ait bölgelerin idari ve askeri amiriydiler. Bir tuğları ve 100 bin akçeden başlayan yıllık gelirleri yani hasları vardı. Sefer zamanlarında da sancakları dahilindeki tımarlı sipahileri toplayıp beylerbeylerin komandasına girerlerdi. Sancaklar Osman Bey zamanından itibaren zapt olunan bölgelerde kurulmuş ve idarelerin harplerde yararlılık gösteren beylere verilmesi adet olmuştur. Osmanlı Beyliği'nde idari taksimat aşağıdan yukarıya doğru köy, kaza, sancak ve beylerbeylik şeklindeydi. Kazalarda alay beyleri bulunurlardı. Her alay beyliği ise muhtelif çeribaşılıklara ayrılmış bulunuyor. Bir alay beyliğinin kaç çeribaşılıktan ibaret olacağı bölgede bulunan tımar sipahisi adedine bağlıydı. Zira çeribaşılar bunların ilk amiriydiler. Seferlerde onları toplayıp alay beylerine, onlar da sancak beylerine götürürlerdi. Lakin harplerde çeribaşılarla alay beyleri bunlara kumanda etmezlerdi. O sırada tımarlı sipahilerin en yakın amirleri sancak beyleriydi. Yani çeribaşılarla alay beyleri daha ziyade sulh zamanında iş gören idari amirlerdi. Her kazada ayrıca şer'i ve hukuki işler için bir kadı bulunurdu. Bunlar bugünkü manasıyla noter vazifesini de görürlerdi. Aynı zamanda icabında lakin mutlaka merkezden gelen bir emirle idari hizmetlerde de kullanılırlardı. Keza sancak ve beylerbeylik merkezi olan kasaba ve şehirlerde de kadılar bulunurdu. Tabii bunların dereceleri daha üstündü. O devirde hepsinin büyüğü Bursa kadısıydı. Kazaların inzibat işlerine ise subaşılar bakardı. Osmanlılar Anadolu'da fethettikleri yerlerin bir kısım toprağını sahiplerin ellerinde bırakmışlar, bir kısmını ise devletleştirmişlerdi. Rumeli'de fethedilen yerler ise kilise ve manastırlara ait vakıflar müstesna olmak üzere devletin adı olmuştu. Bu bahis çok önemli İbrahim'ciğim. Bu has tımar zahmet bahsine girdik şimdi burada. Bunun anlaşılması önemli. Evet. Bunların bir kısmı harplerde yararlılıkları görülen büyük umeraya mülk olarak verilmiştir. Yani şeyler hariç bölgedeki ekaliyetler, diğer din unsurların malları ve mülkleri hariç, topraklar hariç diğerleri mirileştiriliyordu. Yani devletleştiriliyordu ve savaşlarda yararlılık gösteren asker ve umeraya veriliyordu. Diğer kısmı ise has, zahmet ve tımar olmak üzere muhtelif ünitelere ayrılmıştı. Bu ünitelerin tasnifinde esas toprağın geliriydi. Bu cins toprağa devlete ait manasına olarak miri denirdi. Yalnız şehir ve kasabalarla bunların civarındaki bağ ve bahçeler bundan istisna bulunurdu. Miri toprağın rakabesi yani mülkiyeti devletin. Bunun tasarrufu bazı şartlarla şahıslara terk olunmuştu. Bu şahıslar da has, zahmet ve tımar sahipleriydi. Kendilerine mülk olarak bir arazi verilenler ise bunu aleleksar vakfa çevirirlerdi. Keza hükümdarlar da vakıflar tesis ederlerdi. Hükümdarların tesis ettikleri vakıflara evkaf-ı hümayun, diğerlerine de ise evkaf-ı amme denirdi. Vakıfların geliri dini ve içtimai müesseselere tahsis olunmuştu. Yıllık geliri 100 bin akçeden ziyade olan toprak ünitelerine has denirdi. Bunlar da iki kısımdı. Geliri devlet hazinesine ait olanlar avas-ı hümayun diye anılırlardı. Bundan sonra vezirlere, beylerine ve sancak beylerine ait haslar gelirdi. Zahmetlerin geliri ise 19.999 akçe arasındaydı. 50 bin akçeden ziyade olanlarına ağır zahmet denirdi. 19.999 akçeden az gelirli olanlar ise tımar diye anılırdı. Yani en büyük has, ondan sonraki zahmet, tımar gelir getiren toprakların en küçüğü. Tımar ve zahmetler harplerde yararlılık göstermiş kimselere tevcih olunurlardı. Tımarların teveccühünde bulundukları bölgelere göre asgari miktarı 1500-5000 akçeydi. Tımar sahibi bundan sonraki her 3000 akçe için bir süvari yetiştirir ve sefere birlikte götürürdü. Bu süvarilere cebelü denirdi. Zahmetlerde ise ilk 5000, Rumeli'de 6000 akçeden sonra her 5000 akçe için bir cebelü mecburiyeti vardı. Yani gelire göre, İbrahim'cim onu söylemeye çalışıyor. Gelire göre bir tam donanımlı, atlı, zırhlı ve iyi eğitilmiş bir asker şeye verilmek zorunda. Devlete sarp zamanında katılmak zorunda tımarlardan ve diğer topraklardan. Bundan manada devlet merkezinde vazifeli bazı kimselerde de böyle dirlikler tahsis bulunduğu gibi kale muhafızlarına ve diğer bazı vazife sahipleriyle bazı vazife müteakitlerine bu şekilde dirlikler verildiği olur. Toprağa böylece devlet namına tasarruf edenlere sahibi arz denirdi. Toprakta çalışan köylü ise mutat vergisini sahibi arza verirdi. Vakıflarda sahibi arz vakıf müessesesiydi. Mülklerde ise bütün geliri mülk sahibi alır. Buna karşılık devlete öşür verirdi. Hava suyu mayuna dahil toprağın vergisi ise devlet hazinesine aitti. Osmanlı Beyliği'nde sonraları bütün imparatorlukta olduğu gibi iki cins vergi vardı. Bir rusum-ı şeriye yani dinin emrettiği vergiler, iki rusum-ı örfiye örften alınan vergiler. Rusum-ı şeriye öşür, haraç ve zekattı. Öşür Müslümanların devlete vermekte mükellef oldukları yıllık her cins ihtisalin onda biriydi. Haraç ise gayrimüslim tebaaya mahsus olup 5'te 1'den 10'da 1'e kadar devlet tarafından vaaz olunmuş miktardı. Bu da ya mahsul miktar üzerinden bu nispetler dahilinde veya toprağın yüz ölçümü üzerinden maktu olur. Bundan mahada Hristiyanların yılda bir kere maktu olarak verdikleri cizye yani baş vergisi de haraç binevindendi. Bu sayede devletin mutlak himayesi altında bulunurlardı. Hristiyan Müslüman olsa cizyeden kurtulur. Lakin arazi haracı devam ederdi. Zekat ise her Müslümanın zaruri masrafından hariç yıllanmış parasından veya malından 1/40 nispetinde olarak muhtaç Müslümanlara aynen veya nakden vermesi farz olan vergidir. Rusum örfiye iki kısımdı. Bir tekalif-i örfiye. Tekalif-i örfiye Müslüman ve Hristiyanlara şamil olup miktar ve cinsi her eyalette ayrı bir kanunname ile tasrih olunmuştu. Bağ ve bostan, kovan, ihtisap, ağıl, yaylak ve kışlak, pazarbacı, çift toprak vergisi, suçlar karşı. Bu pazarbacı konusunda anlatmıştık İbrahim'cim. 1388'de Osman Bey Karacahisar'ı fethettiğinde pazarı görüyor. Pazarın kurulduğuna denk geliyor.
Evet.
Orada görüyor ki baş toplanıyor, vergi toplanıyor tezgahlardan. Şaşırıyor ilk başta. Yani bu diyor bu nasıl bir şeydir? Yani biz bu şeyin ortağı değiliz ki. Efendim derler bu örfidir. Önce itiraz eder Osman Gazi. Fakat daha sonra ikna olur ki pazarın güvenliği ve tezgahın güvenliği için bir miktar para vermesi, bir kira geliri gibi böyle para vermesi gelenektendir. Yani dini değildir ama örfidir. Osmanlı bunu bu şekilde devam ettirmiştir İbrahim'ciğim.
Evet.
Avarız-ı divaniye. Bu da devletin fevkalade zamanlarda tebaasından talep ettiği aynı nakdi veya bedeni yardımdı. Bunlar sonradan zamanla daimileşmişler ve yerleşip kalmışlardır. Sahibi arz sıfatıyla toprağa mutasarrıf olanlar rüsum-ı şeriyeyi tamamen alırlardı. Rüsum-ı örfiyeden hangilerinin kendilerine ve hangilerinin diğer vazife sahiplerine veya devlet hazinesine ait olacağı o dirlik tevcih olunurken veya o eyaletin kanunnamesiyle tayin olunurdu. Bu surette milli gelirin bir kısmı doğrudan doğruya devlet hazinesine girer, bir kısmı hazineye girmeden vazife sahiplerine intikal ederdi. Kuruluş devrinde devlet hazinesine doğrudan doğruya giren milli gelir şunlardı. 1. Harplerde elde edilen ganimetlerin 5'te 1'i. 2. Mağlup devletlerden alınan harp tazminatı. 3. Hava suyu mayun gelirleri. 4. Tekalif-i örfiyeden devlet hazinesine girenler. 5. Avarız-ı divaniye. 6. Mevkufat yani münhal vazifelerden devlete kalan gelir. 7. Cizye. 8. Miri olmayan topraklardan alınan öşür ve haraç. İşte devlet hazinesine giren bu paranın tahsiline masraflar karşılığı hazineden yapılan tahsislerin tediyesine defterdar nezaret ederdi. Mahiyetinde birçok memurlar bulunduğu gibi ona bağlı olmak üzere eyaletlerde de defterdarlar bulunur. Devlet hazinesine girmeyen gelirlerin hesabını yapan defterdarlar ise yalnız eyaletlerde bulunurlardı. Bunlar merkezdeki defterdarların emrinde değillerdi. Defterdarlar padişahların mallarının vekili yani devlet hazinesinin amir ve mesulüydüler. Devletin en büyük masrafı daimi ordu yani kapı kulu askerleriydi. Bundan sonra devlet hizmetlerini gören muhtelif vazife sahiplerinin maaşı, sarayın masrafı, seferler dolayısıyla yapılan fevkalade masraflar ve muhtelif imar masrafları gelirdi. Bunlar İbrahim'cim bu iki kaynaktan okudum bunu. Neşri ve Tebali Ali Osman. Bu Osmanlı devlet teşkilatının genel bir kısa bir özet şeklinde çıkardığım bir şeydi İbrahim'cim. Astimar zahmet meseleleri, vergilerin nasıl toplandığı, nasıl belirlendiği, örfi kanunlar ve yani şerinin dışında örfi kanunlarla da nasıl vergilendirme yapıldığı, bunu nasıl onay aldığına dair kısa bir şeydi.
Evet, yani programımızın başında birkaç program önce anlatmaya gayret ettiğimiz Osmanlı bürokratik ve askeri, sivil ve askeri yapılar arasındaki ilişkileri bu vesileyle kaynaklarından aktarmış olduk.
İlhancığım, mükemmel bir şekilde organize olmuş. Aynen öyle, mükemmel bir şekilde organize olmuş. Yani böyle bir devlete, böyle bir yapıya isyan etmek, manasız bir şekilde vergiyi, işte zulüm görmek, bunun yüzden arazileri çift bozan olmak, isyan etmek, bunun için habire İran'dan daha sonraki programlarda göreceğiz destek almak, gerçekten de alçaltıcı ve yani hiç hoş olmayan, uygun olmayan bir tavır.
Evet.
İstersen programımız ikinci bölümüne herhalde geçeceğiz.
Evet,
o
evet.
Zaman
ilk bölümümüzün sonuna geldik.
Askeri teşkilattan da kısaca. Evet.
İkinci bölümümüzde de inşallah askeri teşkilatlarla ilgili yine kaynaklardan bilgileri aktarırız.
Eyvallah.
Efendim, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tarihin derinliğine yolculuk devam edecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da tarihin derinliğine yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Osmanlı bürokratik yapısı ile ilgili artık klasikleşmiş kaynaklar diyeceğimiz eserlerden bir takım okumalar yapmıştı Okay abi. Bunlar önemli çünkü biz Osmanlı bürokratik ve askeri kurumlarının yapısını değerlendirirken mevzuyu biraz böyle genel çerçevesiyle ele almıştık. Bu kaynaklardaki pasajları, bilgileri aktararak açıkça söylemek gerekirse konuyu en iyi konu değerlendirmiş oluyoruz, masaya yatırmış oluyoruz. Okay abi, şimdi de sanırım askeri yapı ile ilgili kaynaklarda geçen pasajları, evet, bilgileri aktaracak. Buyursunlar abi.
Osmanlı askeri teşkilatı şu şekilde oluyor İbrahim'cim. Fasal Osmanlı tarihine göre şu şekilde. Kara ordusu kuruluş devrinde Osmanlı ordusu başlıca iki unsurdan ibaretti. Kapıkul askeri, eyalet askeri. Osman Bey zamanında beyliğe dahil bulunan aşiretlerin bütün eli silah tutanları esasen asker sayılırdı. Bu suretle ihtiyaç zamanlarında bunlar bir araya gelerek muhtelif kumandanların emrine verilen süvari kuvvetlerini teşkil ederlerdi. Bunlara ait ne muntazam bir teşkilat ve ne yeksensak bir kıyafet mevcut değildi. Orhan Bey ilk zamanlarında bu aşiret kuvvetlerinden istifade etmiştir. Lakin bilhassa Bursa'nın fethi sırasında uğranılan bazı güçlükler süvari kuvvetinin kafi gelmeyeceğini ortaya koymuştu. Bunun üzerine Vezir Alaaddin Paşa ile Kazasker Çandarlı Halil Hayrettin ve Konyalı Molla Rüstem'in tavsiyeleri üzerine ilk defa Muvazzaf Piyade Askeri Teşkilatı kuruldu. Aynı zamanda Muvazzaf Süvari Teşkilatı da tesis olunarak bunlar aşiret kuvvetlerinden ayrıldı. Yani Orhan Gazi dönemi İbrahim'cim, daha önce de bahsetmiştik. Evet. Orhan Gazi'yle birlikte artık biz daha sonra Osmanlı'yı bütün o fetihlerin kapılarını açan Osmanlı savaş makinesinin canlandığını görüyoruz. İşte biner kişilik Türk gençlerinden oluşan bu ilk muvazzaf ordunun piyade kısmına yaya, süvari kısmına müsellem adı verilmiştir. Sonra ihtiyaca göre bunların adedi arttırıldı. Yaya ve müsellemler sefer sırasında günde ikişer akçe yevmiye ile hizmet ederler. Sulh zamanlarında kendilerine tahsis olunan çiftliklerde ziraatle meşgul olarak askeri hizmetlerine karşılıkta her çeşit vergiden muaf bulunurlardı. Aşiret kuvvetleri silah ve kıyafet birliğinden mahrum bulundukları halde bunlar bu hususlarda ilk defa olarak nizam altına alınmışlardır. Hepsi beyaz keçe külahlıydılar. Yayalar renkli bolca bir çakşır üzerine, çakşır dediğimiz bu dize kadar çizmeli ya da çorap üzerine çizme İbrahim'cim, gerisi bolca pantolon. Kalça hizasını geçen uzunca bir beyaz gömlek ve kaftan giyerler, bellerine alaca kuşak sararlardı. Silahları kılıç ve kalkan veya mızrak ve topuzdu. Bu kuvvetler kurulmuş olmakla beraber harp zamanlarında eskisi gibi aşiret kuvvetlerinden de istifade edilmekteydi. Bunun haricinde Gaziyanurum, Ahiyanurum, Abdalanurum, Bacıyanurum gibi Ahi Kalenderi Teşkil Tarikatı'ndan batıni zümrelerde toplu kütleler halinde veya münferiden gazalara katılırlardı. Orhan Bey devrinden itibaren gerek ileri hizmetlerde kullanılan azaplar ve garipler ve gerekse geri hizmetleri gören cambaz ve cerehor gibi gönüllü veya mükellef milis birliklerinin seferlerde hazır bulunduğu bilinmektedir. Bunlar merkez değil, eyalet askerleriydi. Ayrıca tımarla eyalet askerleri seferlere iştirak ederlerdi. Birinci Murat Bey babası tarafından kurulmuş olan bu teşkilatı ilga etmekle birlikte her zaman emrin altında bulunacak daha esaslı yeni bir daimi ordu ihtiyacını hissediyordu. Bilhassa gelişen Osmanlı Rumeli fütühatı bu ihtiyacın gittikçe daha kuvvetli şekilde hissedilmesine sebep olmaktaydı. Nihayet yine Halil Hayrettin ile Molla Rüstem'in teşvik ve tavsiyeleri üzerine buna karar verildi. Teşkilat Osmanlı Devleti'nin birçok müesseselerine örnek olan Anadolu Selçuklu Devleti'nde bizzat devlet reisine bağlı ve sanatları yalnız askerlik olanlardan mürekkep bulunan maaşlı daimi bir ordu vardı. Osmanlı Beyliği bunu da örnek tuttu. 1. Murat Devlet İdaresi'ni eline aldığı zaman Osmanlı Beyliği'nin hudutları Ankara bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar genişlemiş ve Avrupa kıtasında da mühim muvaffakiyetler elde edilmiştir. Bu yüzden yaya ve müsellem teşkilatı seferler için yetersiz gelmeye başlamıştı. Bunlardan dolayı yeni bir teşkilat ile harplerde alınan esirlerden faydalanılarak maaşlı ve daimi bir ordu kurulması kararlaştırılıp buna uygun olarak Acemi Ocağı tesis olunmuştur. Bu fikri ortaya atanlar Çandarlı Halil Hayrettin ile Molla Rüstem'dir. Gazi Hünkar Murat Bey'i Aydınoğullarının da yaptığı gibi harpte alınan erkek esirlerden 1/5'ini şer'i kanunlara göre devlet hazinesine almaya ve bunları ileride askerlik hizmetinde kullanmak üzere yetiştirmeye teşvik ettiler. Murat Bey de bunu, Murat Bey dediği burada İbrahim'cim eskiden bey olarak uzun süre anılmış tarihlerimizde. Hı hı. Murad Uydavendigâr, tabii Sultan Murat anasıydı.
Evet.
Aynen öyle. Farkındaysan bunları biz parça parça daha önce hep üzerinde durduğumuz meseledir İbrahim'cim. Tabii. Ordunun kuruluşu nasıl tesis edildi? Pencik Kanunu bahsediyor şimdi. Evet, Pencik Kanunu vaaz etti. Bu kelime Farsça 1/5 anlamına da olan pencüyek sözünden bozmadır. Askerliğe yaramayan erkek esirlerle kadınlardan ise bu vergi aynen değil nakden alınacaktı. Pencik oğlanı denilen bu esirler Lapseki, Çardak ile Gelibolu arasında işleyen at gemilerinde yani süvari askerlerini atlarıyla birlikte bir kıyıdan öbür kıyıya nakleden gemilerde birer akçe yevmiye ile çalıştırılacak ve vaziyetlerine göre 5-10 sene hizmetten sonra iki akçe yevmiye ile yeniçeri yani kapıkul askeri olacaklardı. Bundan evvel Gazi Süleyman Paşa'nın ilk Rumeli fütuhatı sırasında muharebelerde elde edilen esirler pek kısa bir müddet terbiyeden sonra iki akçe yevmiye ile asker edilip sefere gönderirlerdi. Gelibolu Acemi Ocağı'nın kuruluşu üzerine pek çok mahsurları görülmüş olan bu usul de terk edildi. Yani bir süre bir Türk ailenin yanında Türk gelenek ve göreneklerle yetiştirildikten sonra yani kısa bir eğitimden sonra değil biraz içselleştirdikten sonra Türklüğü ve Müslümanlığı ondan sonra görev yerlerine gönderilmesi usulü uygun görülmüş. Lakin fütuhat genişleyip hem esir adedi hem de askeri olan ihtiyaç arttıkça Acemi Ocağı teşkilatının da genişlemesine ihtiyaç duyuldu. Esasen Acemi olanlarının yalnız gemi hizmetlerinde kullanılmaları bir taraftan askerlik sanatında icabı kadar yetişmelerine bir taraftan da Türk İslam kültürüyle tam manasıyla yoğrulmalarına kafi gelmiyor. Bunun üzerine yeni bir usul vaaz edildi. Buna göre 10 ila 25 yaş arasındaki esirler ufak bir bedel mukabilinde ziraat işlerinde kullanılmak üzere Türk köylüsüne verildiler. Bu suretle Türk dilini, İslam dinini, Türk İslam örf, adet ve ananelerini iyice öğrenip bunları benimsedikten sonra Gelibolu Acemi Ocağı'na alınır oldular. Buna Türk'e vermek veya Türk üzerine vermek deniyordu. Bu suretle Acemi Ocağı'na gelenler ise burada askerlik sanatını iyice öğrenmeye yetecek kadar hizmet ettikten sonra bedergah veya kapıya çıkma tabiriyle Yeniçeri Ocağı'na alınacaklardı. Bu usul Yıldırım Beyazıt Devri'nin sonuna yani 1402 yılına kadar devam etti. Yıldırım Bayezid Ankara Meydan Muharebesi'nde Aksak Timur'a yenilince Osmanlı fütuhatı bir müddet için durdu. Bu yüzden 2. Murad'ın ilk devirlerine kadar yeniden esir elde edilemedi. Halbuki Ankara mağlubiyetiyle parçalanan Osmanlı Devleti yavaş yavaş taazzuf ettikçe orduya artan ihtiyaç, 2. Murad zamanında Küçük Şehzade Mustafa Çelebi'nin isyanı, Çandaroğulları ve Karamanoğulları ile olan mücadeleler, Menteşe Beyliği, Germiyan İli gibi yerlerin Osmanlı memleketlerine katılmaları, Rumeli'de yeniden başlayan fütuhat ve sair hadiseler asker mevcudunun çoğalmasını icap ettiriyor. Bizim bütün bu konuştuklarımızın hepsi burada açılmış bir şekilde, evet, genişletilmiş şekilde giriyoruz İbrahim'cim farkındaysan.
Evet, evet.
Aslında biz bu şeyleri biz bunu işlemiştik aslında. Geniş geniş işlemişiz aslında
tabii,
biz bunları.
Kaynaklarından şimdi aktarmak da önemli. Çünkü
kaynaklarından değişik kaynaklardan aktarmış
elbette,
oluyoruz şimdi İbrahim.
Dinleyicilerimiz için de ufuk açıcı bir metin
evet,
okuması
evet.
oluyor bu. Evet abi.
Bunun üzerine Osmanlılar kendilerinden evvelki Türk İslam devletlerinde denenmemiş yeni bir usulü tatbike başladılar. Buna göre Hristiyan tebaanın muayyen evzafı haiz, muayyen yaşlardaki çocuklarından bir kısmı bazı kayıt ve şartlarla alınıp devlet merkezine getirilecekler ve tıpkı pencik oğlanlarına tatbik edilen usule tabi tutularak evvela Türk köylüsüne verilecekler, oradan Acemice ocağına alınıp nihayet Yeniçeri olacaklardı. Buna devşirme kanunu ve bu şekilde toplanan çocuklar ise devşirme denildi. Bu kanun artık ehemmiyetini kaybetmiş olan pencik kanununun yerine kaim olmuş ve 250 sene kadar fasılasız olarak tatbik bulunmuştur. Bu sırada pencik kanunu da meriyete bulunmuşsa da asker ihtiyacını karşılamaktan ziyade bir vergi usulü olarak kullanılmıştır. Bu kanun mucibince ihtiyaca göre 3 senede, 5 senede bir veya daha uzun fasılalarla Hristiyan tebaanın 8 ila 15 veya 18 ila en fazla 20 yaş arasındaki erkek çocuklarının saatli ve kuvvetleri ihtiyaç miktarına göre devşirilecekti. Bu kanun evvela Rumeli'de tatbik olunmuş ve Arnavutluk, Mora, Adalar ve Bulgaristan'dan ve daha sonraları Sırbistan ve Bosna Hersek ve Macaristan'dan acemi olanları devşirilmiştir. Devşirme 40 hanede bir haneden alınırdı. Bak şimdi buralar önemli İbrahim, bu detaylar tabii bunlar bu önemli detaylar bunlar.
Evet.
Devşirme 40 haneden bir haneden alınırdı. Bunlara mümkün olduğu kadar asil ailelerden olmalarına itina gösterilirdi. Ayrıca evli ana ve babadan yetim, kök eti duası oğlu, sığırtmaç, çoban ve bunların oğulları, kel, fodul, köse, doğuştan sünnetli, Türkçe bilen, sanat sahibi, İstanbul'a gelip gitmiş, çok uzun ve çok kısa boylu olanlar devşirme olarak alınmazlardı. Yani İstanbul'a gelip gitmiş, daha önce İstanbul'u görmüş olanları bile almıyorlar İbrahim'cim. Ya enteresan bir şey yani.
Evet.
Muhtemelen o şehrin güzelliğini daha önce görmüş.
Onun belki, cazibesine kapılmasın. İçinde bulunduğu ortamın ciddiyetini bu vesileyle bu şekilde yitirmesin diye.
Biraz yabancı kalsın istiyorlar.
Tabii.
Evet, ya biraz yabancı olsun istiyorlar. Doğru, doğru. Fatih devrinden sonra yalnız Bosna halkından Müslüman olanlardan da bir istisna olarak devşirme alınmıştır. Bak bunu bilmiyordum İbrahim'cim. Bak, Bosna halkından Müslüman olanlardan da istisnai olarak Müslümanlardan devşirme alındı. Ben ilk defa burada öğreniyorum şimdi ben. Bu imtiyaz kendilerine Bosna'nın fethi sırasında kendi arzularıyla toplam Müslüman olmaları karşılığında ve kendi istekleri üzerine verilmiştir. Ha, kendileri de talep etmişler zaten.
Hı hı.
Çünkü devşirilen çocuklar hem devlet içerisinde hem de ordu kademelerinde çok mühim noktalara gelebiliyorlardı.
Evet.
Böyle bir talep o yüzden tabii makul. Böylelerine Poturoğulları denirdi. Bu söz Slavca Türkleşmiş, Türk olmuş manasına gelen Poturçen sözünden kısaltmadır. Bunlardan başka zaman zaman riayet olunmamakla beraber Trabzon halkından, İstanbul ve Bursa valisinden, Kayseri'den, Karaman'dan, Erzurum'a kadar olan sahadan olan devşirilmemesi kanundu.
Hı hı.
Lakin Rus, Acem, Çingene, Diyarbakırlı ve Harputlular katı olarak alınmazlardı. Esasen Anadolu'dan olan devşirilmesi 15. yüzyıldan sonradır. Devşirme işiyle birinci derecede Yeniçeri ağası alakalardı. Yeniçeri ağası gerek Acama Ocağı'nda ve gerekse Türk çiftçisinde bulunan devşirmelerle yakından alakadar olurdu. Yeniçeri Ocağı'na acemi verilmesi veyahut yeniden oğlan devşirilmesi onun divana vaki müracaatı üzerine olurdu. Devşirmeler sürü denilen 150-200 kişilik veya daha kalabalık kafileler halinde sevk olunurlardı. Bunların sırtına kızıl aba, başlarına sarı külah giydirilirdi. Yolda eksilmemelerine veya aralarına yabancı karışmamasına son derece itina alınır ve merkezde sıkı bir kontrole tabi tutulurlardı. Bosnalı Müslümanlardan devşirilenler köylüye tevzi edilmeyip saray hizmetine ve bostancı ocağına alınırlardı. Evet, onlar tabii Müslüman olduğu için doğrudan saraya alınabiliyormuş İbrahim'cim. Gelibolu Acemi Ocağı'nın bir ağası vardı. Kendisi Yeniçeri ağasının emrindeyken İstanbul'un fethinden ve burada da bir acemi ocağı tesisinden sonra bu ocağın ağasına bağlanmıştır. Ocakta 8 bölük mevcut olup her biri bir çorbacının kumandasındaydı. Gelibolu Acemi Ocağı ağası bir yolsuzluğu görülmediği takdirde azlanmayıp kaydı hayat şartıyla hizmet ederdi. Vefat ettiği zaman 8 çorbacının en kıdemlisi olan Başyaya Başı diye anılan birinci çorbacağı olurdu. İstanbul'un fethinden sonra bu hizmetin İstanbul'daki Yeniçeri Ocağı'nın ihtiyar bir yaya başına verilmesi kanun olmuştur. Gelibacı Acemi Ocağı'nın mevcudu 400 kadardı. Daha sonra bu miktar 500 olmuştur. Rumeli ile Anadolu arasında işleyen gemilerde de bu oğlanlar hizmet ederlerdi. Vakti gelince ocağa çıkarlar ve yerlerine Türk üzerinde bulunan oğlanlar verirlerdi. Evvela pencik ve sonra devşirme oğlanlarıyla beslenen Yeniçeri Ocağı böylece yaya kuvvetlerden mürekkepti. Bunlar devrinin en müthiş ve namalup piyadesiydiler. Silahları ok ve yay, yatağan denilen enlice yüzlü eğri Türk kılıcı, kalkan, kargı, balta ve sonraları tüfekti. Koruma vasıtası olarak kalkan kullanırlar ve pek azı zırh giyerlerdi. Bundan mada ocağın bir bölüğü zemberek denilen kuvvetli kurma yaylarla ok atarlardı. Bunlara zemberekçi denirdi. Batı'da arbalet dedikleri ok sistemi varmış. Yeniçeriler hükümdarın şahsına bağlı kapı kulu askeriydiler. Ocağın kanunnamesinde kuruluşta askerin başına börk denilen serpuşu giymesi sırasında Hacı Bektaş Paşa ile Hacı Bektaş Veli'nin tek oğlu Timurtaş Dede'nin ve Hazreti Mevlana'nın torunlarından Emir Şah Çelebi'nin hazır bulunduklarını kaydedip Hacı Bektaş Veli'den hiç bahsedilmemektedir. Birinci Murat bizzat ahi reisi olup babası ve dedesi gibi bu tarikat nüfuzundan önemli ölçüde istifade etmiştir. Nitekim Yeniçerilere serpuş olarak seçtiği beyaz börk de aslında ahi serpuşuydu. Ocağın kuruluşta Hacı Bektaş Veli'den dua aldığına dair meşhur anane bu zatın 13. yüzyılın ikinci yarısında vefat etmiş olmasının tahakkuku üzerine kıymetini kaybetmiştir. Esasen biraz yukarıda zikrettiğimiz gibi Yeniçeri Ocağı'nın tarihi demek olan Yeniçeri Kanunnamesi'nde de Hacı Bektaş Veli'den bahsolunmayıp sadece Yeniçeri fıkarasının durmada ve oturmada ki kanun ve kaidelerinin Bektaşi fıkarası ile aynı olduğunu zikrederler. Bu kanunnamelerin tarihi ise belirsiz olup yazıldığı devirde Anadolu'da ahilik ve diğer batın tarikatlar ehemmiyetini kaybederek Bektaşilik ön plana geçmiş bulunuyordu. Bektaşilik ise Yeniçeri Ocağı'na 15. yüzyıl başlarından itibaren girmiş ve ocağın bu tarikata mensubiyeti lavına kadar devam etmiştir. Yani bu 15. yüzyıl meselesi altı çizilmesi gereken bir mesele.
Evet.
Bu yüzden Yeniçeriler kendilerini Zümre-i Bektaşiyan, Güruh-u Bektaşiyan, Taife-i Bektaşiyan diye anarlar ve ocaklarına Ocak-ı Bektaşiyan derlerdi. Ocağın ileri gelen ağaları ise Sanadid-i Bektaşiyan veya Ricali Dudman-ı Bektaşiyan unvanını taşırlardı. Yeniçeri Ocağı'nın teşkilatı zayıfladıkça hariçteki Bektaşiler de zamanla ocağı hulul etmişler ve muahhar devirlere ait askeri ihtilallerde mühim rol oynamışlardır. Ne yazık ki evet, bu Bektaşi yolunun muharref bir hale gelmesi, bozulması, sonra da bunların Yeniçerilerin arasına dışarıdan da ilhak olmalarıyla birlikte Yeniçeri Ocağı'nın tabii yıkıcılığı da arttı İbrahim'cim, o özellikle 17. yüzyılda. Nitekim 94. cemaat ortasında bir Bektaşi babası Hacı Bektaşi Veli'nin vekili olarak otururdu. Ve pir evindeki, yani Hacı Bektaş türbesindeki baba vefat ettiği zaman yeğenine seçilenin İstanbul'a gelip Yeniçeri Ocağı'nda merasimle taç giymesi ve bu tacın Yeniçeri ağası tarafından giydirilmesi kanundu. Yeniçeri Ocağı'nın hangi tarihte kurulduğu tam ve kati olarak belli değildir. Lakin 14. yüzyılın ikinci yarısı içinde tesis edildiği şüphesizdir. Pencik Kanunu 1360 tarihinde vaaz olduğuna göre Yeniçeri Ocağı'nın da 1360-1365 yılları arasında kurulmuş olması icap eder. Ocağın ilk kuruluşu hakkındaki kanun ve kaideler hakkında bugün maalesef fazla bir bilgimiz yoktur. Yalnız bunların zamanla inkişaf ederek 16. yüzyılda en mütekamil şeklini almış olduğu muhakkaktır. Ocak kuruluşta 1000 kişiden mürekkepti. Bunlar 100'er kişilik 10 orta itibar olunmuş ve her ortaya kumandan olarak bir yaya başı tayin olunmuştur. Bu ortaların sayısı zamanla artmış ve kanun devrinde 100 bine çıkmış bulunuyordu. Tabii bu sayının kabarması İbrahim'ciğim, bilhassa ondan sonraki 50 ila 100 yıl içerisinde ocağın tetkikini ve bir disiplin içinde tutmayı da giderek imkansız hale getirdi. Hmm. Yani 1000 kişilik muazzam bir muharip kuvvet, o dönemin en yıkıcı, en karşı korunmaz piyade kuvvetleri yani bir 100-150 yıl içerisinde şeye çıktığı zaman, o 100 bin civarına çıktığı zaman zaten onu artık onu tetkik etmek, zapturapt altında tutmak da imkansız hale geldi.
Evet.
Ocak mensupları ücretlerini 3 ayda bir alırlardı. Buna ulufe veya mevacip denirdi. Birinci mevacip Arabi aylardan Muharrem, ikincisi Rebiülahir, üçüncüsü Recep, dördüncüsü Şevval ayında verilirdi. Son iki taksidin birden verildiği de olurdu. Buna kisteyn denirdi. Yeniçerilerin sulh zamanında iyaşeleri kendilerine ait bulunurdu. Yiyecekleri ise devlet tarafından temin edilirdi. Sefer zamanı ise yiyecekleri de miriden çıkardı, devletten yani. Yeniçeri ocağı kurulduğu zaman bunların oda diye anılan ilk kışlaları Edirne'de bulunuyordu. Bu odalar Selimiye Camii civarında, Kavak Meydanı'nda, Edirne Eski Sarayı'nın yanındaydılar. Bundan başka Murat Bey Mevlivihanesi yakınında da 40 kadar odaları vardı. İstanbul fethedilip ocak yeni payitahta nakledildikten sonra da bu odalar büsbütün terk olunmamış ve burada bir kısım Yeniçeriler bulunmuştur. Kanuni Eski Saray civarındakileri tamir ettirmiştir. Mevlivihane yakınında yanında olanlar ise 17. yüzyılda artık harap ve metruk haldeydiler. Bir kısım hükümdarlar mesela 4. Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa daha ziyade Edirne'de oturduklarından buradaki Yeniçeri kışlalarının 18. yüzyılın ilk yarısında mamur bir halde bulunduğu şüphesizdir. Lakin bu tarihlerden sonra hükümdarlar Edirne'de oturmaktan vazgeçmiş oldukları için bunların da metruk bir halde kaldığı şüphesizdir. Lakin bu odaların teşkilatı hakkında maalesef bir bilgimiz yoktur. Programımızın biraz daha vakti var mı İbrahim'cim?
Sonuna geldik yoksa... sayılır abi. Eğer daha okuyacağımız bölüm varsa bir sonraki programa bırakabiliriz.
Öyle yapalım çünkü biraz da bu ordunun bölümlerinden, evet, unsurlarından bahsederek bitirmek
şey
istiyorum.
Şey de enteresan.
O zaman maksadımıza tam olarak ulaşmış olurum.
Tabii inşallah bir sonraki bölüme kaldığımız yeri okuyarak, aktararak başlarız. Evet. Şey de enteresandı abi. Bazı padişahların Edirne'de yaşamış olmaları. Edirne'de yaşamayı tercih etmeleri. Evet. Bu da ilginç. Belki buna da değiniriz.
Kendileri de orada biraz daha özgür. Biraz daha mesela işte daha geniş avlaklara çıkmaları açısından.
Evet.
O baskı altından biraz daha kurtulmuş hissediyorlardı. Ben hep onu düşünürüm İbrahim'cim. Edirne'de
deprem meselesi de var galiba. Yani Sultan 2. Bayezid döneminde yaşanan depremler, zelzeleler insanlar üzerinde, padişahlar üzerinde travma da oluşturmuş olabilir. Ona da inşallah değiniriz abi diye düşünüyorum.
Evet, inşallah İbrahim'cim.
Çok teşekkür ederim. Yine güzel bir program oldu. Kaynaklardan okuyarak dinleyicilerimize Osmanlı bürokrasisini ve Osmanlı askeri sisteminin yapısını aktarmaya devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda yine tarihi kaynaklara dayanarak Osmanlı Devleti'nin bürokratik yapısını ve askeri sisteminin işleyişini aktarmaya gayret ettik. Önümüzdeki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.